37. ayrım, sayfa 378, bölüm 25. Hasan Sabbah öteden beri tebliğ ve tanıtımı Nizar adına yapıyor, biatı onun adına alıyordu. Şimdi ise Nizar'ın torununu öldürülmek üzereyken kaçırıp binbir güçlükle İran'a getirmişti. Mahiyeti ona Nizar'ın vekili gözüyle bakıyordu. O da bu makamı benimsemişti. İhtilalci bir hareketi kotarmak kolay değildi. Mahiyetinin mutlak itaati gerekiyordu. Yeni kimliği ise ona bu gücü fazlasıyla veriyordu. O artık Hak İmam'ın vekiliydi. Sözleri imamın sözü, hareketleri ise onun buyruklarıydı. Vekiline itaat, imama itaatle aynıydı. Selçuklu Devleti ise 13 yıl sürecek bir siyasi bunalım yaşadığı için Nizarilerin teşkilatı genişletmeleri zor olmadı. Dihtar Ebu Ali sözünde durmuş, 5000 sağlam muhafız getirmişti. Hepsi de Nizar'ı İsmaili yoluna içten inanan gençlerdi. Çoğunluğu dağ köylerinden toplanmıştı. Alamut'ta kendilerine düzenli silah eğitimi veriliyor ve yakın dövüş teknikleri öğretiliyordu. Boş zamanlarında ise dâiler onlara iman ve itaatin erdemlerinden söz ediyorlardı. Mutlak itaat Allah'a idi. İmama itaat bir bakıma Allah'a itaat demekti. İmam çocuk olduğu için onun vekili vardı. İtaat imam adına yalnız ona yapılırdı. Sözün kısası Allah dışında herhangi birine mutlak itaat etmek, kula kul olmak demekti. Bu da yolun icablarından değildi. Eğitim bu düzende devam ederken Cavidan'ın getirdiği 200 taş ustası da hemen işe başlamıştı. Önce surlar ve kapılar güçlendirildi. Sonra uzun süreli kuşatmalara dayanabilmek için inşaatına başlanan su, erzak ve silah depolarının yapımı tamamlandı. Bunların çoğu kayalara oyulmuş ve yer altına kazılmıştı. Mancınıkların fırlattıkları alevlerin yangına dönüşmesini önlemek için de yapı malzemesi olarak kesme taş, çelik ve demirle çatı kaplaması olarak da tam ve yarım kubbeler kullanılmıştı. Dâi ve fedai eğitimi aralıksız sürüyor, teşkilat gün geçtikçe büyüyordu. Civardaki kalelerden Lamesar Girtkuh, Sahdiz, Maymundiz, Kain, Efamiye, Anyas, Kadmus, Maysaf, Havabi, Rusefe, Kaleya ve Menika ele geçirildi. Hepsi de Alamut'ta olduğu gibi içten fethedilmişti. Vaktiyle Hasan Sabbah'ı naipliğe atayıp sonra da aşırı gidiyorsun diyerek onu görevinden alan Attaş, şimdi Şahdiz Kalesi'nin komutanlığını yapıyordu. Kalelerin savunması çok güçlüydü. Çoğu Sarp dağlara yapılmıştı. Hasan Sabbah o güne kadar dünyada benzerine rastlanmayan kale devletler topluluğunu kurduğu gibi yine pek bilinmeyen bir savaş taktiği uygulamıştı. Bu arada Nizari İsmaili hareketi için tehlike oluşturan İsfahan müftüsü, Kerramiye tarikatı şeyhi ve Bayhan valisi fedailerce öldürülmüşlerdi. Büyük Selçuklu Sultanı Berk Yaruk rahat yüzü görmedi. İç savaşlarla ömrünü tüketirken Haçlı seferleri başladı. Ancak hırslı akrabalarıyla dövüşmekten onlarla uğraşmaya vakit ayıramadı. Tahta çıkışının 13. yılında hastalanarak ölünce yerine kardeşi Muhammed Tapar geçti. Muhammed Tapar Haçlı tehlikesini dikkate alarak toprak talebinde bulunan akrabalarına istediklerini verip onları devlete bağlamayı başardı. Artık görünüşte de olsa ülkede birlik sağlanmıştı. Yeni sultanın hedefi Haçlılardan ziyade Alamut idi. İsmail Nizari hareketini bitirmek istiyordu. Ama izlediği siyaset yanlıştı. Kendilerinin en güçlü Nizarilerin en zayıf anında bunu yapamamışlardı. Şimdi mi yapacaklardı? Aslında İslam dünyası birleşebilseydi Haçlı seferleri bu kadar yıkıcı olmazdı. Ama sonunda da olanlar oldu işte. Sultan Muhammed Tapar çatık kaşlı, orta boylu, uzun saçlı, sağlam yapılı bir gençti. Saç ve sakalını kısa kestirmişti, dürüsttü, sözlerinin arkasında durur, yalandan ve riyadan hoşlanmazdı. Öfkeli bir mizacı vardı. Yakınlarının birlik ve beraberliğin önemini kavrayamaması onu iyice asabi yapmıştı. Bazen sinirden beynine ağrılar girer, yüzü ve yanakları kızarırdı. Böyle durumlarda hacamatçısı gelip bir miktar kan alarak onu rahatlatırdı. Bugün yine öfkesi üstündeydi. İsfahan kadısı ve Bayhan valisinin öldürülmesi onu çok kızdırmış, 8 emirini ve reyin 4 ünlü kadısını sarayına davet etmişti. Dinlenme odasında yüzü kıbleye dönük kadife bir minderin üzerinde diz çöküp otururken yanında veziri Sadül Mülk'te hekimbaşı ve hacamatçısı Zeynettin Gencevi vardı. Gözlerini meçhul bir noktaya dikmiş öylece duruyordu. Düşünüyor muydu yoksa dinleniyor mu belli değildi. Böyle durumlarda mahiyeti onu pek konuşturmazdı çünkü kızacağını bilirlerdi. Kapıcı başının içeri girmesiyle sessizlik bozuldu. ''Sultanım, emirler ve kadılar geldi.'' deyince kalkıp aşağı indiler. Sultan öndeydi. Vezir ve hekimbaşı ise onu 3 adım geriden izliyorlardı. Divanhaneye girince konukları kendisini ayakta karşıladılar. Ağır ve emin adımlarla ilerleyip gümüş işlemeli tahtına oturdu ve konuklarına da oturmaları için yer gösterdi. Onlar da tahtın karşısındaki sedire oturduktan sonra sultan "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. 13 yıldan beridir şu Hasan Sabbah sorununu halledemedik. Sizi bilmem ama bir sultan olarak ben bu ayıbın altında eziliyorum. Sorunu kökünden halledecek bir çözüm yolu bileniniz var mı?" diye sordu. Müftü Nureddin Muhammed söz aldı. "Sultanım, şimdiye kadar çözüm diye yanlış tedbirler aldık. Sonuç alamayışımız biraz da bundandır," dedi. Sultanın kaşları çatıldı. "Doğru bildiğin tedbiri söyler misin?" dedi tok bir sesle. Kadı Nureddin düşüncelerini ağır ağır anlatmaya başladı. "Şeyhin peşine takınan insanların çoğu aç, sefil ve okuması yazması dahi olmayan yoksul dağ köylüleridir. Onlara yakın merkezlerde medreseler açıp nizamiye benzeri eğitimler vermeliyiz. Ayrıca mali durumlarını da yükseltmeliyiz. Yükseltmeliyiz ki her etkili sese aldanıp eşkıyalık yapmasınlar," dedi. Sultan Vezir Sad-ül Mülk'e döndü. "Kadının görüşlerine sen ne diyorsun?" "Sultanım, dağ köylerinin birbirleriyle arası bayağı uzaktır. En az 20 ya da 30 köyün merkezi olabilecek yerlere nizamiyenin küçük örneklerini açmak söylenildiği kadar kolay değildir. Her şeyden önce aşamayacağımız kadar zor ulaşım engelleri vardır. O dağlara vergi toplayıcılarımız dahi gidemiyorlar," dedi. Sultan bu kez de Emir Anuş Tekin'e döndü. "Siz ne düşünüyorsunuz komutan?" "Sultanımız tebaasını okuryazar kılmak ve mali yönden güçlendirmek istiyorlarsa buna saygı duyarım. Ama bela kapımıza dayanmışken bu uygulama kısa ve orta vadede sorunu çözmez." "Peki ne yapmak lazım gelir?" "Askeri harekattan başka tedbir göremiyorum sultanım." Sultandan izin alan Kadı Nurettin, "Emir Anuş Tekin'in kansız yol varken neden kanlı yöne yöneldiğini anlamıyorum," dedi. Anuş Tekin belli etmemeye çalışıyordu ama yine de kadının sözlerine kızmıştı. Savaş ve savaşmak ciddi ve zor bir iştir. Olaya medreseden bakanlara gelip bir de kışladan ve okun ucundan bakmalarını öneririm. Kangren olmuş bir uzva keşke olmasaydı demek farklı bir şey, vücudu kurtarmak için onu kesmek daha farklı bir şeydir. Biri dilek, diğeri ise fiildir. Dileğe saygı duyarım ama dilek de fiili anlamalı," dedi. Sultan Emir Çavlı'ya söz verdi. Çavlı Bey öngörülü bir komutandı. Savaş sanatını iyi bildiği gibi onun yerini ve zamanını da çok iyi bilirdi. "Sultanım, Kadı Nurettin'in uzun vadeli tedbirlerine bir sözüm yok ama karşımızdaki tehlike bizi silah kullanmak zorunda bırakıyor. Eğer gerektiği halde silah kullanmazsak bir gün birileri o silahları bizden alır," dedi. Konuşmaları dikkatle dinleyen Sultan İsfahan Kadısı'na söz verdi. Kadının İslam dünyasında saygınlığı çok fazlaydı. "Saygıdeğer sultanım," diyerek düşüncelerini ağır ağır anlatmaya başladı. "Sorunun kışladan nasıl göründüğünü bilmiyorum. Keşke bilebilsem ama bilme makamında olanlar biliyor. Eğer söylendiği gibi uzuv kangren olmuşsa kesilmemesi zulüm olur. Bu nedenle hekim görevini yapmalı," deyince sultan konuklarına hitaben "Başka bir söz olan var mı?" diye sordu. Kimseden ses çıkmadı. "Ben de uzuvun kangrenleştiğini düşünüyorum. Tüm nizari kalelerini ele geçirip bu hareketi bitirmeliyiz. Zaman hep aleyhimize işliyor. İşe Şahdiz'den başlayacağız. Bildiğiniz gibi kaleyi babam Cennet Mekan Melikşah yaptırmıştı. Orası ileri harekat üssü ve mühimmat deposu olarak kullanılıyordu. Yönetimini ise Deylemli bir aileye vermişti. 13 yıl önce Abdülmelik Attaş ve adamları yoğun bir tebliğ ve tanıtım faaliyeti başlatıp kale halkını nizariliğe kazandıktan sonra kendilerine inanmayan birkaç aileyi de oradan kovup kaleye hakim oldular. Şahdiz'in civarındaki köylerin hiçbirinden vergi alamıyoruz. Tamamını ellerine geçirmişler. Geçen kervanlardan baş vermeyenlerin mallarına zorla el koyuyorlar. Şubat'ın başlarında olmamıza rağmen bu sene kış biraz geç geldi ama her an kar bastırabilir. Bir an önce harekete geçip kaleyi düşürmeliyiz," dedikten sonra müftülere bakarak "Ulemanın fetvasına ihtiyacımız var," dedi. Nişabur kadısı söz alarak "Sultanımız nasıl bir fetva istiyorlar?" diye sordu. Sultan kadıya bir süre dikkatle baktıktan sonra "Allah'a, kitaplarına ve peygamberlerine inanan, Hz. Muhammed'in getirdiklerinin hak olduğunu kabul eden, Fakat imamet konusunda ihtilafa düşen bir kavimle anlaşmanın ve itaatlerini kabul edip onları korumanın caiz olmadığına dair bir fetvadır istediğim, dedi. Sultanın bu teklifi üzerinde hukukçular birleşemediler. Bir kısmı teklifin İslam hukukuna aykırı olduğunu söylerken bir kısmı da tam tersini dile getirdi. Kadı Nurettin, imamet konusunda bizim gibi düşünmüyor diye bir Müslümanın ölümünü onaylamak İslam hukukuna uygun değildir, dediğinde Şafii alimlerinden Abdurrahman Es-Semencani daha farklı bir görüş ortaya attı. Onlara imamımız şeriatın haram kıldığına helal derse siz onun görüşünü kabul eder misiniz diye sorduğumuzda evet derlerse katli vacip olur, dedi. Kadı Nurettin söz aldı. Sorarsak derlerse gibi ihtimaller üzerine hukuk inşa edilmez. İnsanların hangi şartlar ve hangi etkiler altında o soruya cevap verdiği de önemlidir. Kaldı ki biri veya birkaçı evet dese bile bu bütün kitlenin evet diyeceği anlamına gelmez. Eğer bir takım siyasi nedenlerle hukuku çiğnersek o zaman kurtarmaya çalıştığımız kaleyi kurtarmamızın bir anlamı kalmaz, dedi. Burada vezir sultandan izin alarak Kadı Nurettin'e affedersiniz Kadı Efendi bir soru sorabilir miyim, dedi. Buyurun sorun, dedi Kadı Nurettin. Sizin batınilikle bir ilginiz var mı, diye şaşırtıcı bir soru sordu vezir. Kadı Nurettin sakin ve soğukkanlıydı. Hayır, yoktur, dedi. Nedense ben olduğunu düşünüyorum. Kadı Nurettin sakin bir şekilde, benim batıni olduğuma ilişkin bir kanıtınız var mı saygıdeğer vezir, dedi. Hayır ama emin olun bulacağım. Kadı Nurettin kendinden emin bir sesle, delilsiz suçlamak da hukuka aykırıdır, delili bulup saklamak da, dedi. Tartışma belki uzayıp gidecekti ama sultan araya girdi. Kadıların vicdani kanaatlerini sorgulamayalım. Benim için ekseriyet önemlidir, dedi. Sonunda dört kadıdan üçünün oyuyla istenen fetva çıktı. Sultan memnundu. Davetlilere hitaben, kar kış bastırmadan bir an önce harekete geçmeliyiz. Kuşatmayı nöbetleşe yapacağız. Her emir kendi kuvvetleriyle bir ay kuşatmada kalacak, sonra nöbeti diğer emire teslim edecektir. Bu şekilde güçlerimiz daha az yıpranırlar, dedikten sonra ilk nöbet bozan beyindir. Yarın erkenden yola çıkacağız. Koçbaşı ve mancınık götüreceğiz ama gerekmedikçe kullanmayacağız. Amacımız onların dışarıyla bağlantısını kesip teslim olmalarını sağlamaktır. Emir Çavlı söz alarak, kalenin erzak ve su durumu hakkında yeterli istihbaratımız var mı sultanım, diye sordu. En fazla 10 gün dayanabilirler. Bir aya kalmaz teslim alırız. Başka sorunuz yoksa gidip dinlenin, yarın erken kalkacağız, dedi sultan. Ertesi sabah güneş bir mızrak boyu yükselirken emir bozan 5000 kişi, 3 mancınık ve 1 koçbaşı ile yola çıkmak üzereyken iki farklı yerden iki farklı mektup geldi. Mektuplardan biri Bağdat hakiminden geliyor ve kentin Kılıç Aslan tarafından kuşatıldığını yazıyordu. Diğer mektup da ise Horasan'da ayaklanma çıktığı yazılıydı. Sultan çok üzgündü. Tam da sefer için yola çıkacakken gelen bu iki mektup bütün düşüncelerini alt üst etmişti. Emir Bozan'a durumu anlatıp ne düşündüğünü sordu. Bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum sultanım, dedi Emir Bozan. Böyle basit bir oyunda neyi amaçlamış olabilirler sence? Sultanım, bu oyunun doğruluğunu öğrenmek bize epey zaman kaybettirir. Bu süre içinde kar yağar, yollar kapanır ve biz de kuşatmayı kaldırmış oluruz. Onların istediği bu. Ya yazılanlar doğruysa? Olabilir sultanım. En iyisi sefere biraz ara verip Bağdat ve Horasan'a birer keşif kolu çıkararak durumu öğrenebilirim, dedi. Sultan emirin görüşlerini beğenmişti. Galiba en doğrusu bu, dedi üzgün bir dille. Sonra da yüzünü Alamut'a çevirip uzun uzun baktı. Yine kazandın ihtiyar, sözcükleri döküldü dilinden. O gün sultanın emriyle Şahdis seferi durdurulup Horasan ve Bağdat'a iki ayrı keşif kolu çıkartıldı. Keşif kolu gidip geleyim derken kışla birlikte koskoca iki ay geçmiş, haberin asla sarı olmadığı anlaşılmıştı. Sultan seferden vazgeçmiş değildi. Nisan'ın ilk haftasında Emir Bozan yeniden yola koyuldu. Sorunsuz bir yolculuktan sonra kale sıkı bir şekilde kuşatıldı. Sultan otağını kalenin karşısındaki dağa kurdurmuştu. Surlardaki hareketlilik savunma hazırlıkları yapıldığını gösteriyordu. Sultanın teslim teklifini reddetmişlerdi. Kuşatmanın birinci ayı dolmuş, nöbeti Çavlı Bey devralmıştı. Kalede açlık ve susuzluk sıkıntısı vardı. Attaş Halin Can'a gitmelerine izin verilmesi koşuluyla kaleyi teslim edeceklerini söyleyince sultan teklifi reddedip kuşatmaya devam emrini verdi. Kuşatmanın 40. ve 50. günü topyekin hücuma geçilmesine rağmen kale bir türlü düşürülemedi. Savaş giderek her iki taraf için yıpratıcı olmaya başlamıştı. Attaş kolay kolay teslim olacağı benzemiyordu. Çağlı Bey yüksekçe bir tepeden harekatı izlerken maiyetine emirler yağdırıyordu. Savaş meydanlarının bu tecrübeli askeri kuşatmanın uzamasına bir anlam veremiyordu. Şimdiye kadar su, erzak ve okları çoktan bitmiş olmalıydı. Kuşatma hatları çok sıkıydı. Değil insan, dışarıdan içeriye kuş uçurmuyorlardı. Acaba bir yerlerde gizli bir geçit mi vardır diye düşünürken yanındaki hizmetlerine "Komutan yardımcısı Aytekin'i çağır," dedi. Zayıf, uzun boylu, sert bir askerdi Aytekin. Haberi alınca hemen yanına gelip "Buyur komutanım," dedi. "Aytekin, yanına 100 kişi al ve hemen keşfe çık. Bu adamların yardım aldığı yeri bulmalıyız," dedi. "Kumandanım, kuşatmanın delindiğini mi düşünüyorsunuz?" dedi Aytekin. "Düşünmüyorum, eminim. Bütün mesele yerini bulmak. Kuşatma hattını karış karış arayın," dedi. Aytekin baş üstüne diyerek odadan ayrılırken sultandan Çavlı Bey'e mancınıkları kullanma emri geldi. Çok geçmeden 6 mancınık kaleyi ateş ve taş yağmuruna tuttu. Atışlar akşama kadar aralıksız devam etti. Kaleden gri siyah duman bulutları yükseliyordu. Akşama güneş batınca ara verdiler. Gerekli yerlere yeteri kadar nöbetçi koyup istirahate çekilmişlerdi. Çağlı Bey yorgun olmasına rağmen çadırının önünde avını kollayan atmaca gibi kaleye bakıyordu. Dalıp gitmişken depo sorumlusu Faruzettin Halebi yanına geldi. "Hayrola Halebi, yine unun mu bitti?" "Garip şeyler oluyor kumandanım," dedi Halebi. "Ne gibi?" "3 gün önce depoda 2000 torba unumuz vardı. Bunun 500 torbasını kullandık. Geride 1500 torba unumuz kalması gerekirken 1000 torba kalmış. Sözün kısası 500 torba unumuz kayıp." "Kayıp değil, kalede," dedi komutan kızarak. "Bu düşmana yardım ettiğimiz anlamına gelir," dedi Farizuddin. Komutanın canı sıkılmıştı. "Aynen öyle," dedi. "Bağışlayın komutanım, böyle bir şey nasıl olur?" "Bana mı soruyorsun Farizuddin? Depo sorumlusu sensin. Karargâhtan herkesin gözleri önünde 500 torba un gider de kimsenin haberi olmaz mı?" dedi öfkeyle. Çok kızmıştı. Sanki gözlerinden ateş saçılıyordu. Farizuddin'e dönüp öfkeyle "Depo çadırlarımız kaç tanedir?" diye sordu. "5 tane." "Aralarında fazla uzaklık var mı?" "Hayır, hepsi yan yanadır." "Çadırları kaç nöbetçi koruyor?" "10." "Yetmez, 50'ye çıkart. Ayrıca son 10 günde depoda nöbet tutanların ifadesini alın. Kaledekiler kimseye görünmeden gelip buradan 500 torba un götüremezler. İçeriden birileri onlara yardım ediyor," diyerek bir süre düşündükten sonra Farizuddin'e "Şimdi git depo nöbetçilerinin sayısını 50'ye çıkart. Depodan kaleye giden yolları karış karış ara, mutlaka bir iz bulursunuz," dedi. Farizuddin baş üstüne diyerek komutanın huzurundan ayrıldıktan sonra ilk işi nöbetçi sayısını artırmak oldu. Sonra da 100 kişiyle sabaha kadar karargahı karış karış aradı fakat bir şey bulamadı. Nöbetçiler ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Sabah güneş doğup bir mızrak boyu yükselirken komutan yardımcısı Aytekin geldi. O da boş gelmişti. Çavlı Bey inisiyatif sahibi bir komutandı. Bazı sorunları sultana kadar götürmeden kendisi hallederdi. Bu seferki sorun önemsiz görünmesine rağmen aslında hiç de öyle değildi. Büyük bir ihanetle karşı karşıyaydılar. Bu nedenle durumu sultana iletmek zorunda kaldı. Sultan da nöbetçi sayısını yüze çıkarmaktan başka bir şey yapamadı. O gün mancınıklar yeniden ölüm atışlarına başladı. Vakit öğleye yaklaşıyordu. Kaledekiler her şeye rağmen direniyorlardı. Ateş ve taş yağmurları devam ederken sultan otağının bulunduğu tepeye iki atlı yaklaşıyordu. Nöbetçiler hemen durdurdular. Bunlar Kadı Nurettin ile Kadı Sahrettin Hoca Efendi'ydiler. Nöbetçi amiri kendilerini tanıyordu. "Buyurun Hoca Efendiler," diye sordu. "Sultanla görüşeceğiz," dedi Kadı Nurettin. Nöbetçi amiri saygılı bir dille "Siz biraz istirahat buyurun, ben sultana haber vereyim," diyerek oradan ayrılırken kadılar atlarını bir nöbetçiye teslim ederek sedir gibi yüksekçe bir kayanın üzerinde oturup beklediler. Aradan çok vakit geçmedi. Nöbetçi amiri gelerek saygılı bir dille "Sultan sizi bekliyor," dedi. Atlarına binip yokuş yukarı çıkmaya başladılar. Sultanın çadırına yaklaşınca iki nöbetçi atlarını alırken onlar da sultan otağına doğru yürüdüler. Sultan zırhlarını giymiş, koltuğunda oturuyordu. Kadılar içeri girdiklerinde "Esselamün aleyküm ve rahmetullahü ve berekatü" diyerek sultanı selamladılar. O da "Ve aleyküm selam ve rahmetullahü ve berekatü" diyerek kendisine verilen selamı aldıktan sonra kadılara oturmaları için yer gösterdi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 389.